ile karşılaşması kıl.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Nebiyyuna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet arkadaşlar, geçen hafta en son hangi bölümü, hangi babı bitirmiştik?
Taharet.
Taharetle ilgili, tuvalet adabı ile ilgili hadisleri alıp bitirdik. Bu hafta Babul Guslu ve Hukmul Cunup bölümüne, gusül bölümü ve cunup olan kimsenin hükmü ile ilgili bölümü ele alacağız. Onlarla ilgili hadislere başlayacağız. Gusül kelimesi arkadaşlar lügatta 3 şekilde okunuyor. Gusül, gasil, gısil. Yani gayin harfinin üzerinde ya damme oluyor, ya fetha oluyor, ya da kesre oluyor. Yani 3 şekilde okuluyor. Birincisi gasil kelimesi arkadaşlar. Gasil, tathir, temizlik manasına geliyor. Gasil. Gusül, bildiğimiz gusül abdesti diyoruz ya. Gusül bu manaya geliyor. Üçüncü olarak da gısil, elleri yıkarken sabun ve benzeri maddeler kullanarak suyun yanında yardımcı madde ile temizlenmeye deniyor. Yani gusül kelimesinin 3 okunuş şekli var dedik değil mi? Lugatta. Gasil ne anlama geliyordu? Tathir, temizlik anlamına geliyor. Gusül, hepimizin bildiği gusül abdesti alma manasına geliyor. Gısil de kesralı bir şekilde okursak, bu da elimizi yıkarken dışarıdan başka bir temizleyici madde kullanarak, sabun gibi ve benzeri şeyler kullanarak temizlikte bu şekilde suyla beraber dışarıdan bir madde kullanarak yıkama anlamına geliyor.
Kapsa değil değil mi hocam? Kapsa değil yani.
Gayınla. Gayınla. İstilahi manası da kendine has özel şekliyle bedenin bütün azaların hepsinin su ile yıkanması olayına biz ne diyoruz ıstılahen? Gusül diyoruz. Gusül arkadaşlar kitap, sünnet ve icma ile sabit olan bir durum. Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan bir durum. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimde Allah-u Teala o abdest ayeti devamında وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّحَّرُوا. Eğer cunup iseniz ne yapın? Temizlenin, gusül abdesti alın mealindeki ayet-i kerime. Bunun Kur'an-ı Kerim'den gusül almanın ne arkadaşlar? Delili. Sünnette yine bu konuyla ilgili birçok hadis var. Bunu da yer yer vereceğiz buna. Örnek olarak burada aldığımız hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biriniz kadının dört uzvu arasına oturur ve çabalarsa o kimseye yıkanmak vacip olur. Bu hadisin şerhini biraz sonra da alacağız. Yine alimler arkadaşlar cenabet olan, cunup olan kimsenin gusül abdestinin kendisine vacip olduğunda icma etmişler, görüş birliğine varmışlardır. Yani Kur'an, sünnet ve icma ile gusül sabit olan bir durumdur. Yine cunup kelimesi arkadaşlar, cenabet olan kimse dedik, değil mi? Bu da kişinin ya hanımıyla ilişkiye girmesi sonucu veyahut da bunun dışında şehvetle erkeğin veya kadının boşalması durumuna biz ne diyoruz? Cunupluk durumu diyoruz. Cunupluk kelimesinin aslı bu'd, uzak olma kelimesinden geliyor. Cunupluğun aslı mana olarak uzak olma manasına geliyor. Bu da nereden geliyor? Cunup olan kimse bazı ibadetlerden, bazı ibadet edilen mekanlardan uzak durması gerektiği için bu isimle ne yapılmış? İsimlendirilmiş. Yine konuyla ilgili olarak arkadaşlar, cunup olan kimsenin mescitte oturması ile ilgili, mescide girip orada oturması ile ilgili ilim ehlinin ihtilafı var. Alimler diyorlar ki cunup olan kimsenin İmam Ahmet haricinde diğer alimler mescitte oturmasının haram olduğunu söylüyorlar. Yani cunup olan kimsenin mescitte oturmasının haram olduğunu söylüyorlar. İmam Ahmet eğer abdest alırsa, cunup olan kimse namaz abdesti gibi abdest alırsa bu şekilde mescitte bulunmasında bir sakınca olmadığını söylüyor ve sahabelerin yaşantısını ne yapıyor? Delil getiriyor. Ashab-ı Suffe'nin kaldığı yer neresiydi? Mescitti. Değil mi? Orada yatıyorlardı, orada kalkıyorlardı, orada ilim talep ediyorlardı. Hayatlarının büyük bir çoğunluğu mescidin içinde geçiyordu. Bu şekilde namaz abdesti alındığı zaman mescitte oturulmasında da cunup olan kimsenin İmam-ı Ahmet bu şekilde bir ruhsat olduğunu söylüyor. Yine arkadaşlar cunupluktan yıkanmanın hikmeti ile ilgili yine burada İmam Ahmed'in ve Ebu Davud'un Ebu Rafi' radıyallahu anh'dan rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla ilişkiye girmiş. Hanımlarıyla ilişkiye girdikten sonra her birinin evinde gusül almış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla birlikte ilişkiye girdiğinde her hanımının evinde ne yapıyor? Gusül alıyor. Ebu Rafi' radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki bu gusülleri bir tek gusülde toplasaydın olmaz mıydı? Yani Allah Resulü aleyhisselam biliyorsunuz birden fazla hanım vardı. O gece Allah Resulü aleyhisselam birden fazla hanımıyla ne yapıyor? İlişkiye giriyor ve her birinin evinde ne yapıyor? Gusül abdesti alıyor. Ebu Rafi' radıyallahu anh da bunun şeyini öğrenmek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani bunların hepsini bir gusülde toplasaydın olmaz mıydı? Diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki böylesi daha temiz, daha güzel, daha doğru, daha uygun olanıdır demiş. Yani böyle yapılması. Demek ki bir gusülde de toplanma ne olur? Olabilir. Ama böylesi daha güzel, daha temiz, daha uygun, daha doğrudur diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Rafi' radıyallahu anh'a bu şekilde cevap veriyor. Yine Cürcavi rahimeullah da diyor ki meni çıktıktan sonra insanın üzerine gusül alması nedir arkadaşlar? Farzdır. Aynı şey idrar için geçerli midir? Değildir değil mi? Sonuçta baktığımız zaman bu iki şey nereden çıkıyor insanın? Aynı yoldan geliyor. Değil mi? Aynı yoldan gelmesine rağmen hükümleri ne? Farklı. O yüzden Cürcavi rahimeullah diyor ki biz yiyip içtiğimiz şeyleri bu şekilde idrar yoluyla ne yaparız? Dışarı atarız. Değil mi? Ama diyor insanın yani bevli yiyip içtiği şeylerden oluşur. Ama diyor meni insanın bütün vücudundaki hücrelerden oluşan bir şeydir. O yüzden diyor insandan meni çıktığı zaman ne olur? Bu insan ne yapar? Bitkin düşer. Ama aynı şey idrarını yapan için geçerli değildir. O yüzden bütün vücuttan toplanan, bütün vücudun öğelerinden, azalarından toplanmış bir şey, bir sıvı olduğu için, o yüzden vücut diyor, yorgun düştüğü için, kişi gusül abdesti aldığı zaman, bütün vücudunu, bedenini yıkadığı zaman ne olur? O bedenine, o dinçlik yeniden geri gelir. Yani vücuttaki o tembellik gider, onun yerine vücudun o neşatı, o etkinliği yeniden geri gelir. Yani bu şekilde hikmetlerini bazı alimler gusülün neden bütün vücudun yıkanması gerektiğini bu şekilde açıklamaya ne yapmışlar? Çalışmışlar. Yine arkadaşlar bu akşam ilk alacağımız hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'nun zikrettiği hadis-i şerif. وَعَنْ اَب۪ي سَعِيدٍ الْخُدْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءُ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِ Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Su, sudan dolayı gerekir. Su, sudan dolayı gerekir. Hadisi Müslim rivayet etmiş. Aslı bu hadisin Sahih Bukhari'de de vardır. Burada arkadaşlar elma'u min elma ibaresinde su, sudan dolayı gerekir ibaresinde belagat ehli, luga ehli, belagatçılar diyorlar ki burada bir cenas vardır. Cenas da arkadaşlar aynı lafıza sahip olan iki kelime ama manaları farklı. Burada baktığımız zaman elma'u min elma, ma kelimesi lafız olarak İki yerde de kullanılmış ama mana olarak farklılık gösteriyor. Buradaki ilk ma, elma kelimesi gusülü, bize gusülden bahsediyor. Elma'u minelma. İkinci buradaki ma da bize neden bahsediyor? Meniden bahsediyor. Yani ilk ma ibaresi elma'u gusül minel ma meniden gerekli olur. Yani eğer meni çıkarsa gusül gerekir. Anlaşıldı mı?
Evet.
El ma'u minel ma. Sudan dolayı ne gerekir? Su gerekir. Değil mi? Sudan dolayı burada, sudan dolayı dediğimiz ne? Meni. Meniden dolayı ne gerekir? Su gerekir. Sudan kastımız ne? Gusül. Yani meni çıkarsa bunun getirdiği şey bize nedir? Gusül abdesti almamızı üzerimize ne yapar? Farz kılar. Yine burada meniden su olarak bahsedilmesi yine ayetlerle de aynı şekilde sabit. Tarık suresinde Allah-u Teala ne diyor? فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِقَ مِمْ مَاءٍ دَافِقْ. Değil mi? İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan, fışkıran bir sudan yaratıldı. Burada meniden ne olarak bahsediliyor? مَاءٌ دَافِقْ. Yine başka bir ayet-i kerimede, yine Nur suresi 45. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّتٍ مِنْ مَاءٍ. Allah-u Teala her canlıyı sudan yarattı. Yani burada da ayetlere döndüğümüz zaman aynı şekilde meniden bu şekilde kinayeli olarak su ibaresi de kullanılarak bahsediliyor. Yine burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki bunu da daha önceden söylemiştik. Eğer bir şeyi, insanın utandığı, çekindiği bir şeyi kinayeli bir şekilde anlatıldığında karşı tarafta bunu anlıyor ise, bunu açıktan söylemek yerine kinayeli bir şekilde anlatmanın daha faziletli olduğunu daha önceden de söylemiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada meninin çıkmasından dolayı gusül gerekir ibaresinde ne yapabilirdi? Kullanabilirdi. Ama bu şekilde kinayeli bir şekilde kullandığı için sahabeler de aynı şekilde bu kinayeli kullanmasında neyi kastettiğini de ne yapıyorlardı? Anlıyorlardı. Yine burada konuyla ilgili birisi bize dese ki burada elma'u minelma ibaresinde açık bir ibare yok. Buradan kasıt abdest olamaz mıydı? O da aynı şekilde abdestte de su alınıyor dese. O insana ne deriz biz? Biraz önce ipuçlarını verdik yani.
Suyla hükümleri farklı olduğu için.
Yani buradan kasıtın abdest olduğunu niye anlamıyoruz da buradan kasıtın gusül olduğunu anlıyoruz?
Sebep sonuç ilişkisi. Genel olarak.
Yani neden bir sebep, bir sebebi var. Sudan kaynaklı.
Yani burada kullanılan suyu niye gusül olarak değerlendiriyoruz da biri dese ki buradan kasıt abdesttir kardeşim. Abdest de suyla aynı şekilde suyu kullanarak yapılan bir şey. O zaman meni çıktığı zaman abdest aldığımız zaman bu hüküm yerine
abdestin sebebi
olmaz. Abdest
olsa
kişilerle konuşmaz mıydı?
Yani şu şekilde alimler diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hitap ettiği toplum kendisini ne yapıyordu?
Anlıyordu.
Kendisini anlayan bir topluma hitap ettiği için bu kinayeli durumu onlar ne yapmadılar? Sorgulamadılar. Veya da buradan kimse buradan abdest kastedildiğini ne yapmadı?
Çıkartmadı.
Çıkartmadı. Herkes buradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ibareyi kullandığı zaman gusül alması gerektiklerini anladılar. O yüzden birisi bize dese ki buradan kasıt böyle bir yorum yapsak buradan abdest de çıkmaz mı dese ne diyoruz o insana böyle bir şey?
Olmaz.
Çıkmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani sadece olay bu hadis-i şerifle de sınırlı değil ama sadece bu hadis-i şerifle bile sınırlı olsa değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendini anlayan bir topluma hitap ediyordu. O dili bilen, o dile hakim olan insanlara hitap ettiği için bu ibareyi kullandığı zaman kimse bundan abdest alınması gerektiğini çıkarmadılar.
Biz öyle çıkarttık değil mi?
Burada arkadaşlar hadisin mantukunda ne zaman meni gelirse gusül vacip olur. Değil mi? Bunu anlıyoruz. El-ma'u minel-ma. Sudan dolayı su gerekir. Demek ki ne zaman meni çıkarsa bunun karşılığında ne gerekir? Gusül gerektiğini bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Yine hadis-i şerifin zahirine baktığımız zaman buradaki çıkan meninin şehvetli veya şehvetsiz oluşuyla ilgili bir ibare var mı?
Yok, her şekliyle.
Burada her şekliyle geldiği şekliyle anlıyoruz. Ama yine olaya baktığımız zaman burada murad edilen hangisi arkadaşlar? Şehvetli bir şekilde gelen meni neyi gerektirir? Gusül gerektirir. Eğer meni şehvetsiz bir şekilde hastalıktan dolayı veya da benzer durumlardan dolayı çıkıyor ise şehvet olmadan, o kimsenin üzerine gusül ne yapmaz? Vacip olmaz. Yani buradaki gusülü gerektiren meninin çıkışı neye delalet eder? Şehvetli bir şekilde çıkmış olması gerekliliğini bize gösteriyor. Yine bu hadisin umumundan arkadaşlar, kişi düşünerek, öpme sonucu, bakmadan dolayı o kimseden şehvetli bir şekilde meni geliyor ise, ister uykusunda olsun, ister uyanık olsun, o kimsenin üzerine gusül alması nedir? Farzdır, vaciptir. Yani burada meninin şehvetli bir şekilde çıkmasına sebebiyet veren durum ne olursa olsun, ister uyanıklık hali olsun, ister uyku hali olsun, ister dokunma sonucu, ister öpme sonucu, ister düşünme sonucu, şehvetli bir şekilde çıkan meninin getirisi nedir? O insan üzerine gusüldür. Yani gusül o kimsenin üzerine nedir arkadaşlar? Fardır. Hadisin mefhumuna baktığımız zaman, hadisten anlaşılan, eğer mantukunda hadisin ne dedik? Meni gelirse gusül gerekir. Hadisin mefhumundan ne anlıyoruz? Meni gelmezse gusül gerekmez. Değil mi? Hadisin mefhumu bize bunu anlatıyor. Mesela kişi hanımı ile cima etse ama bu cima esnasında o kimseden meni gelmese, o kişiye gusül gerekir mi, gerekmez mi?
Gerekir.
Bu hadise göre
gerekmez.
Ama şimdiki alacağımız hadis-i şerif ne yapıyor? Bu konuyu bize açıklıyor. Yani bu hadis-i şerife göre baktığımız zaman meninin çıkması gusülü gerektirir. Hadisin mefhumu neyi bize anlatıyordu? Eğer çıkmıyor ise meni, gelmiyor ise o zaman gusülü gerektirmez. Zib bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Ama bir sonraki hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun zikrettiği hadis-i şerifte وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعَ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمْ وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz kadının dört uzvu arasına oturur ve çabalarsa yıkanmak vacip olur. Biriniz kadının dört uzvu arasına oturur ve çabalarsa yıkanmak vacip olur. Hadis muttefakun aleyh. Müslim'in rivayetinde menisi akmasa dahi ziyadesi vardır. Yani o kimseden meni gelmese dahi ziyadesi vardır ki onu da şimdi açıklayacağız. Ve izâ celese, buradan kasıt arkadaşlar erkek. Biriniz oturursa. Buradaki oturmadan kasıt ne? Yani cima etme için o pozisyonu, o şeyi alırsa. Min şu'abihel erba, dört uzvu arasına oturursa ibaresinde arkadaşlar alimler diyorlar ki buradan dört uzuvdan kasıt kadının iki eli ve iki ayağıdır diyorlar. Yine burada kinayeli bir şekilde ne yapılmış? Cima hadisesi, ilişkiye girme hadisesi ne yapılmış? Anlatılmış. Sümme cehedehe. Yine burada sümme cehedehe bu iş için ne yaparsa, çabalarsa, yani cima etmek için harekete geçerse, bazı rivayetlerde de اِذَا اِلْتَقَ الْخِتَانًا فَقَدْ وَجَبَ الْقُسُلُ. İki sünnet yeri birbiriyle birleşirse ne gerekir? Gusül gerekir. Yani buradan da erkeğin zekeri ile kadının fercinden bahsediliyor. Yani iki cinsel organ birbiriyle birleşirse hadis-i şerifte Allah sözü ne diyor? Gusül gerekir. وَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ. Yani kişi kadının dört uzvu arasına oturursa ve orada çabalarsa gusül gerekir diyor Allah Resulü sözü. Buradaki gusül kime gerekir? İki tarafa da gerekir. Neden? Çünkü hadis-i şerifte ikisinden de bahsediliyor değil mi? Yani bir orada oturandan, yani bir failden bir de mef'ulden bahsedildiği için buradaki gusül hem kadını hem de erkeği ne yapar? Kapsar diyoruz. Buradaki gusül hem kadını hem de erkeği kapsar. Yine Müslüm'ün ziyadesinde menisi akmasa dahi ziyadesi vardır. Hadisteki bu ziyade de aynı şekilde önemli bir ziyadedir ki bir önceki hadisi ne yaptık bu hadis-i şerifle? Daha açıkladık. Yine bu ziyade de kişinin menisi gelmese dahi ilişkiye girdiği esnada o kimsenin üzerine guslün vacip olduğunu ne yapıyoruz? Bu hadis-i şeriften de anlıyoruz. Yine bu arkadaşlar bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince kişi diyoruz hanımıyla ilişkiye girdiğinde o kimseden meni gelmese dahi اِذَا اِلْتَقَ الْخِتَانَ dedi ki kişinin erkeğin zekeri ile kadının ferci birleştiği zaman burada diyorlar ne gerekir alimler? Gusül gerekir. Ve burada bunu şu şekilde de söylüyorlar. Diyorlar ki zekerin başı girdikten sonra gusül gerekir. Boşalma dahi olmasa. Yani buradaki ilişkinin başlangıcı olan zekerin başı eğer kadının fercine giriyor ise bu durum neyi gerektirir? Guslü gerektiren bir durumdur. Yine alimler diyorlar ki arkadaşlar bu hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh hadis-i şerifi bir önceki Ebu Said hadis-i şerifini ne yapıyor arkadaşlar? Nesk ediyor. Diyorlar ki alimler Ebu Said radıyallahu anh'un hadis-i şerifi İslam'ın ilk yıllarında olan bir durumdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ruhsat verdi. Daha sonradan Ebu Hureyre radıyallahu anh'un biraz önceki zikrettiğimiz hadis-i şerifte kişiden meni gelmese dahi o kimsenin üzerine de gusül gerektiği ile ilgili hadis geldikten sonra Ebu Said hadisi ne oldu? Nesk oldu. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisiyle birlikte Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh hadisi nesk olmuş oldu. Yine İmam Ahmed'in konuyla ilgili Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'un şöyle dediğini rivayet etmiş. Diyor ki İslam'ın ilk yıllarında Allah Resulü ruhsat vermiş ve insanlar innel ma'e minel ma diyorlardı. Yani İslam'ın ilk yıllarında insanlar sudan dolayı su gerekir. Yani meni gelmediği zaman gusül gerekmez diyorlardı. Bu ruhsata binaen sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Guslü emretti. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh hadis-i şerifinde neyi anlıyoruz? Meni gelmese dahi cima gerçekleşti ise gusülün gerektiğini anlıyoruz. Yine bu rivayeti de İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban bu rivayeti sahihlemişlerdir. İmam Ahmed'in naklettiği, Ubey bin Ka'b'dan naklettiği bu rivayeti sahih olduğunu söylemişlerdir. Yine bazı alimler bu hadislerin arasını cem ederek şöyle demişlerdir. Ebu Said radıyallahu anh'un hadis-i şerifi neye delalet eder? Uyku anına delalet eder. Yani kişi uyku anında rüya görse ve rüyasından sonra ondan meni gelmese o kimseye gusül gerekir mi?
Gerekmez.
Gerekmez. Bazı alimler diyorlar ki Ebu Said radıyallahu anh'un hadis-i şerifi buna delalet eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un hadis-i şerifi neye delalet eder? Eğer o uyku zamanına delalet ediyorsa Ebu Hureyre radıyallahu anh'un hadisi neye delalet eder? Normal uyanık olduğu zamanda kişinin ilişkiye girdiği esnada. Şimdi öbürsünde rüyada ilişkiye girdiğinizi görüyorsunuz. Ama bunun sonucunda meni gelmiyor. O yüzden gusül gerekmiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un hadisine döndüğümüz zaman normal gündelik hayatta kişi cima ediyor. Meni gelmese dahi gusülün gerektiğini, vacip olduğunu, farz olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Bu şekilde bazı alimler de konuyu ne yapmışlardır? Cem etmişlerdir. Bu iki hadisle ilgili anlaşılmayan bir yer var mı? Ki bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ummu Seleme radıyallahu anha'nın zikrettiği hadis-i şerif. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ اِمْرَأَةُ أَب۪ي طَلْحَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْاِمْرَأَةِ الْغُسْلُ اِذَا اِحْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ اِذَا رَأَتِ الْمَا الْحَد۪يثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Ummu Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki Ebu Talha'nın eşi Ummu Süleym Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü şüphesiz Allah haktan haya etmez. Kadın ihtilam olduğunda yıkanması gerekir mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de evet, eğer suyu görürse buyurdu. Hadis-i şerif muttefakun aleyh. Burada hadisin ravileri hakkında biraz hatırlatma yapalım arkadaşlar. Ummu Seleme radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir tanesi. Ebu Seleme radıyallahu an vefat ettikten sonra Ummu Seleme radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmiş müminlerin annesi olan bir sahabi kadın. Ummu Süleym arkadaşlar. Ummu Süleym kimdi? Daha önceki hadis-i şeriflerde zikretmiştik. Hatırlıyor musunuz? Ummu Süleym. Enes bin Malik radıyallahu anh'unun annesi Ummu Süleym. Enes bin Malik, yani Enes radıyallahu anh'unun babası kim? Enes bin Malik. Babası Malik. Malik. Malik, Enes radıyallahu anh'unun babası Müslüman olmadan ölüyor. Kafir olarak ölüyor. Daha sonradan Ummu Süleym kimle evleniyor? Ebu Talha ile evleniyor. Ebu Talha ile evleniyor. Hadis-i şerifte ne diye geçiyor? Ebu Talha'nın eşi Ummu Süleym. Ama Enes bin Malik'in babası Ebu Talha değil. Ummu Süleym'in ilk kocası Müslüman olarak ölmeyen Malik. Kafir olarak ölmüş. Daha sonradan Ummu Süleym kimle evlenmiş? Ebu Talha ile evlenmiş. Ummu Süleym Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki Allah-u Teala haktan ne yapmaz? Haya etmez. Bu mukaddimeyi, bu girişi neden yapıyor Ummu Süleym radıyallahu anha? Biraz sonra insanların ve kendisinin de utanacağı bir şeyden soru sorması gerekiyor. O yüzden bu soruya girmeden önce böyle bir mukaddime, böyle bir giriş yapıyor ki diyor ki Allah-u Teala haktan ne yapmaz? Haya etmez. Yani böyle bir sorun var ve ben bunu ne yapmak zorundayım? Sormak zorundayım. Yani ben eğer bunu sormaktan dolayı utanırsam, soramazsam o zaman benim dinimde bir eksiklik hasıl olacak. O yüzden Ummu Süleym radıyallahu anha bu şekilde bir mukaddime yapıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruda bulunuyor. Diyor ki eğer diyor kadın ihtilam olduğunda yıkanması gerekir mi? Eğer kadın ihtilam olduğunda yıkanması gerekir mi? İhtilam ne demek arkadaşlar? İhtilam ne demek? İhtilam kelimesinin karşılığı kişinin rüyasında cima ettiğini görmesi. Kişinin rüyasında, uykusunda cima ettiğini görmesi ihtilam. Ama bu ihtilamın sonucunda meni gelmiş olabilir, gelmemiş de ne yapabilir? Olabilir. Ve kadının halinden soruyor Ummu Süleym radıyallahu anh'a. Bir kadın ihtilam olsa o kadına gusül gerekir mi diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine nasıl bir cevap veriyor? Diyor ki naam idâ ra'at elma. Evet, eğer su görür ise, yani eğer elbisesinde meni görür ise uykusunda bu şekilde rüyalanan bir kadın, ona da ne gerekir? Gusül gerekir. Yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar şunu anlıyoruz. Kadınlar da aynı şekilde erkekler gibi ne yapabilir? Rüyalanabilir, ihtilam olabilir. Bunun akabinde kadından da meni gelmiş olabilir. Eğer bu durum hasıl olduysa üzerine gusül alması o bayanın nedir? Vaciptir, farzdır diyoruz. Yine hadis-i şeriften çıkardığımız bir fayda. Haya insanı ne yapmaz arkadaşlar? Dini bir konuyla ilgili soru sormakta engel teşkil etmez. Yani kişinin bu şekilde utandığı şeyleri sorması hayasızlık değildir. Yani hayanın, ama ne yaparsınız? Burada kişi soracağı soruyu uygun edebine, adabına uygun bir ölçüde ne yapar? Sorabileceği kişiye, alime, hocaya veyahut da eşi vasıtasıyla başka birisine ne yapabilir? Bu şekilde bayanlarla ilgili bir meseleyi sorabilir. Eğer buna imkanı yoksa, kendisi birebir sorması gerekiyor ise de bunu yapmaktan ne yapmaması gerekir? Çekinmemesi, kaçınmaması gerekir. Diyoruz ki arkadaşlar burada uykuda uyanan kişi ister kadın ister erkek olsun elbisesinde eğer bir ıslaklık görüyor ise bu kişinin üç halinden başka bir hal yoktur. Eğer bu uyanan kimse uyandığında elbisesindeki çamaşırındaki o ıslaklığın meni olduğuna kanaat getirdiyse o insana ne gerekir? Gusül gerekir. Peki bu insan uyandığında kanaat getirdiğinde ondan gelen sıvının meni değil de mezi olduğunu fark ederse ne gerekir? Yani abdest gerekir. Yani şöyle, o üzerindeki necaseti ne yapması lazım? İzale etmesi gerekir. Bedenindeki veya elbisesindeki necaseti izale etmesi gerekir. Üçüncü durumda kişi uyandığı zaman gelen sıvının meni veya mezi olduğu ile ilgili bir bilgisi yok ise o zaman ne yapması gerekir? Ne yapması gerekir? Şimdi ilk başta meni geldiği zaman gördü kanaat getirdi meni gusül alması gerekiyor. Baktı mezi gusül gerektirmiyor. Necasetin izale edilmesi gerekiyor. Ama ne olduğunu bilmiyor. Yani meni mi mezi mi bununla ilgili bir ayrıma gidemiyor ise alimler diyorlar ki bu şekilde olan kimsenin durumu şöyle açıklanır. Eğer uykuya yatmadan önce eğer böyle bir cima ile ilgili bir düşüncesi bir şey oldu ise veyahut da cima ile ilgili bir girişimi oldu ama bunun neticesinde cima yapmadıysa bu şekilde uyudu ise büyük bir ihtimalle bu uykusundan sonra uyandığı o sıvının mezi olduğuna hükmedilir. O kimse ne yapar diyorlar? Aynı mezinin hükmüne ise o şekilde temizlenir. Eğer bu şekilde bir şey gerçekleşmeden bir insan uyudu ise ve uyandığında elbisesinde bir ıslaklık görüyor ise bunu ne yapar? Meniye hamleder ve gusül alır. Ve ihtiyaten de ne yapar? Elbisesini ve bedeninin o kısmını da yıkar. Neden? Meni tahir dedik ama mezi ne? Mezi ne? Hükmü? Necis mi tahir mi?
Necis.
Değil mi? Meninin hükmü ne? Temiz, tahir. Bu necis olabilme ihtimali de olduğu için ne yapar? Elbisesini de ihtiyaten o anlamda o mezi bulaşan yeri yıkar. Ama kendisi o sıvıyı meni olarak kabul edip ne yapar? O durumla ilgili gusül alır. Yine bir sonraki hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'unun rivayet ettiği hadis-i şerif yine bu konuyla alakalı. Yine burada da bir ziyade var. Ve an Enes'in radıyallahu anh'u kal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fil mer'ati terâ fî menâmihâ mâ yara el-racul, kâle tagtesil, muttefakun aleyh, zâde muslim, ve kâlet ummu seleme, ve hel yekûnu hâzâ, kâle na'am, fe min eyne yekûnu eşşebehu. Enes bin Malik radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uykusunda erkeğin gördüğünü gören kadının durumu hakkında şöyle buyurdu. Yıkanır. Yani erkek gibi uykusunda ihtilam olan kadına ne gerekir? Gusül gerekir. Yıkanır. Hadis muttefakun aleyh. Müslüm'ün ziyadesinde ki buraya kadarki olan kısım bir önceki hadis-i şerifle mana olarak aynı. Müslüm'de gelen ziyadede Ummu Seleme kadın ihtilam olur mu diye ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Nebi aleyhisselam da diyor ki evet. Yoksa diyor benzerlik nasıl olur? Burada benzerlik nasıl olur ibaresini biraz sonra açıklayacağız diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Seleme radıyallahu anh'a ne yapıyor? Cevap veriyor. Yine bu hadis-i şerifte de kadının da erkek gibi ihtilam olabileceğini ne yapıyoruz? Bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Yine biraz önceki yine Müslüm'ün ziyadesine geldiğimiz zaman kadından meni çıkmasına Ummu Seleme radıyallahu anh'a ne yapmış arkadaşlar? Şaşırmış ve bunun akabinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme konuyla ilgili ne yapıyor? Soru soruyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki yoksa diyor benzerlik nasıl olur? Yani bir çocuk doğduğu zaman ya anne tarafına ya annesine ya babasına ya dayılarına, ya amcalarına, ya teyzelerine, ya halalarına ne yapıyor? Benziyor değil mi? Bu yüze, yani beden olarak da olabiliyor, ahlak olarak da oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bize neyi anlatmaya çalışıyor? Eğer kadında ihtilam olmuyorsa, eğer ondan da meni gelmiyor ise, o zaman çocuğun bu benzerlik, bu benzerlik nereden geliyor olabilir? Ne yapıyor? Akli olarak da bunu bu anlamda açıklıyor. Yine bununla ilgili ayet-i kerimelere de baktığımız zaman arkadaşlar, ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki, İnna halaknal insane min nutfetin emşacin. Biz insanı katışık bir nutfeden, erkek ve kadının dölünden yarattık diyor Allah-u Teala. Biz insanı katışık bir dölden, nutfeden yarattık. Yani erkek ve kadının sıvısının birleşmesinden biz ne yaptık? İnsanı, cenini yarattık. Emşac kelimesi kadın ve erkeğin dölünün, menisinin birleşmesine, karışmasına emşac deniyor Arapçada. O zaman diyoruz ki bir çocuk ya annesine ya baba tarafına benziyor ise, demek ki erkekten meni geliyor ise aynı şekilde kadından da meni geliyor.
Hangi ayette geçiyor?
Şu anda burada ayet numarasını yazmadım ama daha sonradan sana söylerim inşallah. O zaman diyoruz ki arkadaşlar, mesela bir insanın annesi babası zenci olabilir veyahut da annesi babası beyaz olabilir. Peki annesi babası zenci olup da beyaz bir çocuk doğma ihtimali olabilir mi? Veyahut da annesi babası beyaz da zenci bir çocuklar olma ihtimali olabilir mi?
Olmaz.
He?
Olmaz.
Olmaz.
Olabilir.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Sahih Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte İki tane normal beyaz insan dediğimiz insanlardan bir tanesinin siyah çocuğu oluyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Hanımından şüphe ediyor bu durumdan şikayetçi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o kimseye diyor ki, senin diyor develerin var mı? Diyor ki var. Diyor renkleri ne? Diyor ki kırmızı. Başka diyor renkte olanları var mı? Diyor ki başka renkte olanları da var. Diyor ki o farklı renklilik nereden geliyor? Diyor ki demek ki daha önceki atalarındaki bir damara çekmiştir diyor. Diyor ki o zaman da senin de diyor oğlun, o sorduğun oğlun, hanımından şüphe ettiğin oğlun da daha önceki atalarındaki bir damara çekmiş olabilir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde, yani kişinin daha önceki atalarına da benzeyebileceğini de ne yapıyor? Söylüyor. Yine bununla ilgili birkaç tane daha böyle sahih sünnete döndüğünüz zaman kıssaların olduğunu görüyorsunuz. Yani siyah anne babadan beyaz çocuk, beyaz anne babadan siyah çocuk, eğer atalarda böyle bir şey var ise böyle bir durumun da hasıl olması uzak bir durum değil. Yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar biraz önce de söyledik. Kadınlar da erkekler gibi ihtilam olur. İhtilam olur ve meni gelirse cenabetten kurtulmak için, cunupluk halinden kurtulmak için gusül almaları gerekir. Yine başka bir fayda olarak kadın veya erkeğin hangisinin menisi diğerine galip gelirse çocuk ne yapar? O tarafa benzer. Yani çocuğun bir tarafa benzemesinin nedeni, sebebi nedir arkadaşlar? Kadın veya erkeğin hangisinin menisi diğerine galip geldiyse çocuk ya anne tarafına ya baba tarafına benzer diyoruz. Yine bir sonraki hadis-i şerif arkadaşlar, Ayşe radıyallahu anha'nın zikrettiği bir hadis-i şerif. Ayşe radıyallahu anha ve an Ayşe radıyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدْ وَصَحَّهَهُ اِبْنِ خُزَيْمَ Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu dört durumdan dolayı yıkanırdı. Cunupluk durumu, cuma günü, hacamat ve ölü yıkama. Hadis Ebu Davud rivayet etmiş. İbn-i Huzeyme hadisin sahih olduğunu söylemiştir. يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعِنْ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu dört durumdan dolayı ne yapardı? Yıkanırdı. Gusül alırdı. مِنَ الْجَنَابَةِ Cunupluk, cenabetlik durumundan dolayı. Ki burada da bu cenabetlik, cunupluk durumunu iki şey olarak açıklıyoruz. Birincisi ne? Kişinin ilişkiye girmesi. İkincisi de ilişkiye girmese dahi o insanın menisinin çıkması, boşalması durumu cunupluk durumunu ne yapıyor arkadaşlar?
Gerektiriyor.
Yani cunupluk durumu bu iki şeyden oluşuyor. Sadece cima etmenin karşılığı değil. Cima etmeden de kişi boşalırsa aynı şekilde ona gusül gerekiyor. Bu cunup lafzının içine bu iki durum ne yapıyor?
Giriyor.
Yine bunun ne olduğunu söyledik. Yıkanmasının vacip olduğunu, farz olduğunu söyledik. Ve yevmül cum'ati. Ve cuma günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Cuma namazından önce gusül alıyordu. Bunu da ileriki gelecek birkaç hadis sonra bu konulara gireceğiz. O yüzden burada ne yapmıyoruz? Tafsilatlı bir şekilde bahsetmiyoruz. İlim ehli bu konuda ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Bunu daha sonraki derslerimizde anlatacağız. Minel hicameti. Hicame neydi arkadaşlar?
Hacamat.
Hacamattan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıkanırdı. Ve min gaslil meyyiti. Ölü yıkadıktan sonra yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Yıkanırdı. Cunupluk durumundan yıkanmasının vacip oluşuna delalet biraz önce de ayet-i kerimeye söylemiştik. Ve in kuntum cunuban fattahharu. Eğer cunup iseniz ne yapın?
Yıkanın,
temizlenin, gusül alın. Cuma günüyle ilgili meşru olduğuna dair delalet eden bir hadis-i şeriftir. Cuma günü yıkanmanın meşru olduğuna dair delalet eden bir hadis-i şeriftir. İlim ehlinin ihtilaf olduğunu söyledik. Birkaç hadis sonra konuyla ilgili tafsilatlı bir şekilde durumu ne yapacağız? Ama burada neyi anlıyoruz? Bu hadis-i şerif bunun meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. İlk durum için, cunupluk durumu için farz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Hacamattan sonra yıkanmanın meşru olduğuna aynı şekilde delalet eden bir hadis-i şerif. Vacip olduğuna delalet etmez diyoruz. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiilinden bahsettiği için Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözleri neyi gerektirir? Vacip oluşu. Sadece fiili müstahap oluşu gerektirir. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki bu hadis-i şerifi almıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacamat oldu, namaz kıldı ve abdest almadı. Bu hadis-i şerifi de birkaç hafta önce hatırlarsanız almıştık. Yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yani bunun hacamat olduktan sonra kişinin yıkanmasının meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olarak söyleyebiliriz. Ölüyü yıkadıktan sonra yıkanmanın vacip olmadığına delalet eder. Yine müstehapla ilgili alimler diyorlar ki bu hadisi bazı alimler de zayıf olduğunu söylüyorlar. Eğer diyorlar ki bu hadis-i şerif zayıf ise ölü yıkadıktan sonra yıkanmanın müstehap bile olmadığına delalet eder. Çünkü niye? Bir önceki hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hacamat yani bu fiil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptı ise neye delalet eder dedik? Meşru olduğuna. Değil mi? Ama bu şekilde aynı şekilde eğer bu hadis-i şerif zayıf ise bu konuyla ilgili başka sahih hadis-i şerif olmadığı için ölü yıkadıktan sonra gusül almanın veyahut da yıkanmanın meşru olduğuna delalet eden başka bir hadis-i şerif olmadığı için alimler bu vacip değil, aynı zamanda müstehap da olmadığını söylemişlerdir. Ölüyü yıkadıktan sonra yıkanmanın gerekliliği ile ilgili. Son bir hadis-i şerifimiz daha var arkadaşlar ama ne diyorsunuz, onu alalım mı? Yoksa devam edelim mi? وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. Yine bu hadis-i şerif arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anh'un zikrettiği bir hadis-i şerif. Thumame bin Uthal Müslüman oluşunu anlatırken şöyle söyler. Thumame radıyallahu anh Müslüman olunca Nebi aleyhissalatu vesselam ona yıkanmasını ne yaptı? Emretti. Hadisi Abdurrezzak rivayet etmiş. Aslı Bukhari ve Müslim'dedir. Yani bu kıssanın aslı Sahih Bukhari'de ve Müslim'de. Thumame radıyallahu anh arkadaşlar Yemame denilen bölgenin emiri, önderi, lideri. Thumame radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde Necid tarafına bir seriye gönderiyor. Seriye neydi arkadaşlar?
Savaş öncüleri.
Allah Resulü Aleyhisselam'ın kendisi bizzat katılmayıp gönderdiği orduya biz ne diyoruz? Seriye. Allah Resulü Aleyhisselam Necid tarafına bu şekilde bir seriye, bir ordu gönderiyor. Ve Sümame radıyallahu anh da o dönemde kafir ama Mekke'ye doğru ne yapmaya gidiyor? Umre'ye. Umre yapmaya yola çıkıyor. Ve bu seriyedeki askerler Sümame radıyallahu anh'ı ne yapıyorlar? Esir alıyorlar. Ve nereye getiriyorlar? Medine'ye getiriyor. Asıl olarak ne dedik? Kendisi Yemame bölgesinin reisi, önderi. Bu şekilde esir olarak Medine'ye getiriliyor. O dönemde de esirler bu şekilde getirildiğinde ne yapıyorlardı? Mescidin direklerine bu şekilde bağlıyorlardı. Ki bununla ilgili bazı kıssalarda daha önceki dönemde Sümame radıyallahu anh kendi grubuyla beraber Yemame'den geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattıklarını dinliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için ona kalkıyor, hareket ediyor. Ama sahabeler onu bu şekilde durduruyorlar ve kaçıyor. Bu şekilde kurtuluyor. Bu şekilde Seriye de onu orada yakalayıp ne yapıyor? Medine'ye geri getirdiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor onu? Tanıyor. Bu şekilde direğe bağlıyorlar. Sümame radıyallahu anh'ı bu şekilde bağlayınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önünden geçerken Sümame'ye diyor ki yanında ne var? Gönlünden ne geçiriyorsun? Benden diyor ne bekliyorsun? Yani şu anda geldin esir olarak Medine'ye. Şu anda diyor gönlünden ne geçiriyorsun? Hani benden ne bekliyorsun? Diye söylediğinde Sümame radıyallahu anh diyor ki içimde diyor bir hayır ümidi var. Hani senden hayır bekliyorum diyor. Eğer diyor beni öldürecek olursan bir caniyi öldürmüş olursun. Eğer beni öldürecek olursan bir caniyi öldürmüş olursun. Diyor eğer beni bağışlarsan iyilik bilen, nimete şükreden birine ihsan etmiş olursun. Eğer diyor benden kurtuluş fidyesi olarak mal istiyorsan işte diyor malın istediğin kadar ne yap? Al. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün bu şekilde Sümame radıyallahu anh yanından geçerken ona diyor ki benden ne bekliyorsun? Yanında ne var? Gönlünden ne geçiyor? Her bunu sorduğunda Sümame radıyallahu anh ne diyor ona? Biraz önceki söylediği sözleri söylüyor. Sahabelerle beraber yemek yedikleri zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemekleri bir kısmını toplayıp diyor ki şeye götürün. Sümame'ye götürün. Bu şekilde hani o da yesin. Bu şekilde ona ikramda bulunuyor. 3 günün sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sümame radıyallahu anh'ın hayal bile edemeyeceği bir şey söylüyor. Diyor ki bırakın diyor gitsin. Sümame'ye diyor salın gitsin. Bunun üzerine Sümame radıyallahu anh da kendisi ki konuyla ilgili şahit olan kısmı burası. Bıraktıkları zaman bir direğin bir duvarın arkasında yıkanıyor, gusül alıyor ve yeniden geri geliyor mescide. Ve ne yapıyor? Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bugüne kadar diyor senin yüzünden yani senin yüzünden, senin bedeninden tiksindiğim kadar hiç kimseden tiksinmiyordum. Senin dininden tiksindiğim kadar kimseden tiksinmiyordum. Senin beldenden tiksindiğim kadar, düşman olduğum kadar kimseden tiksinmiyordum. Ama bugün diyor senin yüzünden başka güzel bir yüz tanımıyorum. Senin dininden başka güzel bir din tanımıyorum. Senin beldenden başka güzel bir belde tanımıyorum. Diyor ki ben bu şekilde ne yapıyorum? Müslüman oluyorum. Daha sonradan diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki hatırlarsan senin diyor askerlerin beni ne zaman yakaladı? Ben Mekke'ye umre yapmak için çıkmıştım. Şu anda diyor bana neyi emredersin? Yani bu umremi gidip tamamlayayım mı? Yoksa kavmime geri mi döneyim? Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki git umreni tamamla. Düşünün bak müşrik olarak bir umreye çıkıyordu. Bu şekilde yakalandı, esir oldu, Müslüman oldu. Ve Müslüman olarak da ne yapıyor? Umresini yapıyor. Yine burada ilginç olaylarla karşılaşıyoruz baktığımız zaman. Sümame radıyallahu anh Mekke'ye gittiğinde, Mekke'ye girdiğinde lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Mekkeli müşrikler bunu görüyor. Diyorlar ki Sümame sen ne yaptın? Dinini mi değiştirdin? Diyor ki hayır. Ben diyor Muhammed aleyhisselamın dini üzerineyim. Sümame radıyallahu anh'ın özelliği de o dönemde Mekke'ye gelen o buğday, arpa, o hububat Yemame'den geliyor. Yani Mekke halkının bu hububatını yiyeceğini o temin ediyor. Onların, onun kabilesinden, onun bölgesinden geliyor. Diyor ki bundan sonra diyor size artık şey yok. Bundan sonra size buğday, arpa hiçbir şey yok. Diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana diyor ne emrederse onu yaparım. Yani bundan sonra artık şey o. O derse ki ver, veririm. Verme derse artık benim sizle bundan sonra bir alakam olmaz. Bunun üzerine Mekke'li müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyorlar? Mektup yazıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle Sumame bizden şeyi kesti. Erzak merzak artık göndermeyeceğim diyorlar. Sen bize bir şefaatçi ol da sen akrabalarını gözetirsin. Sıla-i Rahim'i seversin. Mekke'li müşrikler ne yapıyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden yardım istiyorlar. Diyorlar ki bize şefaatçi ol da bu Sumame bize ne yapsın? Buğdayı göndersin. Yoksa biz hepimiz ne yapacağız? Aç kalacağız. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sumame radıyallahu anh diyor ki onlara buğdayı ne yapma? Kesme. Bu şekilde Sumame radıyallahu anh da onların bu şekilde buğday almalarını ne yapmıyor? Kesmiyor. Yine bu kıssayla ilgili arkadaşlar şahit olan kısım ne dedik? Sumame radıyallahu anh Müslüman olduğu zaman, salındığı zaman ne yapıyor? Bir yerde yıkanıp gusül alıp geri geliyor. Yani konumuz ne ile alakalı? Gusülle. Ne, hangi durumdaki gusülle? Yani Müslüman olmayan, kafir olan bir kişi İslam'a girdiği zaman gusül gerekir mi? Gerekmez mi? Şimdi bu anlattığımız kıssada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahihinde geçen, Sahih Bukhari ve Müslim'de geçen kıssada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu emretmedi. Ama bu aldığımız rivayette Abdurrezzak'ın rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona yıkanmasını emrediyor. Bu rivayette yıkanması emrediliyor olarak geliyor. Sahihinde geçen rivayette yıkanmanın emredildiği ile ilgili bir şey gelmiyor ki biraz sonra da ilim ehlinin bu konuyla ilgili ihtilafını zikredeceğiz. Bunu zikretmeden önce yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği bir güzel ahlakı da görüyoruz. Yani o dönemde esirleri neden mescide bağlıyorlardı?
Teşhir etmek için.
İslam'ın güzelliğini görsünler diye. Onları orada şekilde bağlıyorlardı. Orada ne yapıyorlardı? Namaz kılıyorlardı. Güzel ahlaklarını, kardeşliklerini, birbirine olan muhabbetlerini gösterdikleri için oradaki insanlar da ne yapıyordu bundan?
Etkileniyordu.
Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem esirlerin bu şekilde mescitte toplanmasını, orada tutulmalarından da murad ettiği şey ne? Umulur ki Allah kalplerine hidayet verir. Bu şekilde İslam'ın güzelliğini görüp ne yaparlar? İslam dinine girerler diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem esirlerin bu şekilde mescide göz önünde bulunmalarını istiyordu ki İslam'ın güzelliğinden ne yapsınlar? Etkilensinler, faydalansınlar. Yine burada arkadaşlar esirlerin caminin direklerine bağlanmasını, caminin içinde olmalarına cevaz veren bir hadis-i şerif olduğunu buradan anlıyoruz. Yine kafirlerin bedenlerinin necis olmadığını bu hadis-i şeriften yine çıkartıyoruz. Eğer onların bedenleri necis olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları mescide sokar mıydı?
İlk başta dediğimiz gibi yani cünüp olarak mescitte bulunabilir mi?
Şimdi cünüplük manevi bir şey. Yani şunu diyorum. Beden olarak ilim ehli arasında da bu konuda bir ihtilaf var ya. Kafirlerin bedeni necis mi değil mi? Yani onu değdiğin zaman necasete mi değmiş oluyorsun? Yoksa onların necaset, necis olmaları manevi bir necislik. Şirkleri mi? Buradan ne diyoruz biz? Onların necasetleri manevi bir necaset. O da ne? Şirk üzerine olmaları. Eğer bedeni necaset olsaydı kafirlerin durumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların mescide sokulmalarına ne yapmazdı? İzin vermezdi. Faidesini de bu hadis-i şeriften çıkarmış oluyoruz. Yine esirlere ihsanda, lütufta bulunmanın faziletine delalet eden bir hadis-i şerif ki Sümame radıyallahu anh bundan dolayı ne olmuş? Müslüman olmuş sahabelerden bir tanesi. Yine kafir Müslüman olduğunda yıkanması emrediliri bu hadis-i şeriften alıyoruz. Ama ilim ehlinin bu konuyla ihtilaf ettiğini söylemiştik. Bu konuda arkadaşlar birinci görüş olarak İmam Ebu Hanife buradaki emir müstahap oluşa delalet eder diyor. Yani bu hadis-i şerifteki emir müstahap oluşa delalet eder. Onu da şu şekilde açıklıyor, neden müstahap oluşa delalet eder. Çünkü diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde birçok insan ne yaptı? Müslüman olmuştu. Eğer bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara Müslüman olduktan sonra gusül almalarını emretse idi, ne yapardı bu bize? Bildirilirdi. Bu şekilde bize gelirdi diyor İmam Ebu Hanife rahimeullah. Yine aynı şekilde başka bir hadis-i şerifte ennel İslam'e tecubbu ma kablehu. İslam geçmişi ne yapar arkadaşlar? Siler hadis-i şerifinde delil getirerek. Yani bir kişi kafir olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra geçmişteki bütün her şey ne olur?
Silinir.
İlk görüş ne diyoruz arkadaşlar? Buradaki emir, hadisteki emir neye delalet eder? Müstahap oluşa delalet eder. İkinci görüşte İmam Malik ve İmam Ahmed'in görüşü. Buradaki emir vacip oluşa delalet eder diyorlar. Vacip oluşa. Çünkü emrin aslı nedir? Vacipliktir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir şey emretti ise bunun aslı onun vacip olduğuna delalet eder. Bir önceki görüşe onlar da şu şekilde delil getiriyorlar. Diyorlar ki bu o dönemde yaygın bilinen bir şey olduğu için bize nakledilmemiş de olabilir. Yani bir şeyin nakledilmemiş olması bunun olmadığı anlamına gelmez diyorlar. Yani o gün insanlar Müslüman olduklarında yıkanmaları, gusül almaları gerektiğini bildikleri için bu bize rivayet olarak da gelmemiş olabilir diyorlar. Yine üçüncü görüş olarak İmam Şafii'nin görüşü var. O da diyor ki kişi kafir olduğu esnada kendisine gusül gerektiren bir durum hasıl olduğu ise, yani cima ettiyse veyahut da şehvetli bir şekilde boşaldı ise, o kimse yani kafir olduğu esnada üzerine gusül gereken bir durum sadır oldu ve bundan sonra Müslüman oldu ise o kimsenin gusül etmesi vaciptir diyor. Yani
Müslüman olduktan sonra.
Yani kafir olduğu dönemde gusül alması gereken bir olay hasıl oldu. Ondan sonra Müslüman oldu. O kimseye bu durumdan dolayı gusül gereklidir. Bunun haricinde gerekli değildir. Ama bu görüşle ilgili alimler diyorlar ki bu şekilde bir tafsilata gidilmesinin bir delili yoktur. Hani bu şekilde bir tafsilata kafirken, cunup isen, Müslüman olduysan bundan kurtulman için ne yapman gerekir? Gusül alman gerekir.
Bütün kafirler cunuptur yani.
Bu şekilde bir tafsilatla ilgili bir delil yok da. Biraz önce İmam Ebu Hanife'nin de zikrettiği hadis-i şerifte İslam kendinden öncesini ne yapar? Sildiğine göre demek ki bu konuyla ilgili diyoruz ki bu konuyla ilgili arkadaşlar ilim ehlinin ilk iki görüş bu anlamda, yani baktığınız zaman birinci görüşün de tarafında olan bir sürü alim var. İkinci görüşün tarafında da olan alimler var. Ama sonuçta şuna bakıyoruz. Sonuçta gusül almak Müslüman olan bir insan için nedir? Meşrudur. Meşrudur. Ama ilim ehli bu konuda ihtilaf etmiş. Kimisi müstahap olarak görmüş. Kimisi de ne yapmış bunu? Vacip olarak görmüş. Yine son olarak arkadaşlar şunu hatırlatalım. Müslüman olan kişiye üç şeyi yapması yakışık alır diyor ilim ehli. Eğer daha önceden sünnet olmadıysa sünnet olması nedir onun üzerine? Müstahap mıdır, farz mıdır? Fardır. Şöyle bir tafsilata giriyorlar. Diyorlar ki eğer bu racih olan görüş olarak diyorlar ki erkek ise Müslüman olduğu ise daha önceden sünnet olmadıysa nedir? Fardır. Eğer kadın ise müstahaptır. Erkek ise fardır, kadın ise müstahaptır. Müslüman olduktan sonra etek tıraşı veya koltuk altı tıraşı olması da o kimsenin güzeldir. Yine bununla ilgili Ebu Davud'da geçen rivayette Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki elki anke şa'ral kufri vaktetin. Diyor ki sünnet ol ve senin üzerinde bulunan bu küfür kıllarını ne yap? Temizle. Üzerinden yok et diye bu şekilde bir hadis-i şerif var. Bazı ilim ehli bunun zayıf olduğunu söylüyor. Bazı ilim ehli de bu hadisi hasen olduğunu söylüyorlar. Yani kişi Müslüman olduğu zaman etek tıraşı veyahut da koltuk altı tıraşı olması güzel olan bir durumdur. Üçüncü olarak da biraz önce ilim ehlinin ihtilaf ettiği durumu zikredebiliriz. Yani kişinin gusül abdesti alması Müslüman olduktan sonra meşrudur. İlim ehli bu konuda ihtilaf etmiştir. Kimisi vacip olduğunu söylemiştir. Kimisi de müstehap olduğunu söylemiştir. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.